Ayrım 33, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 309. Ertesi sabah ilk toplantısının önce birkaç saati vardı ve o yüzden zamanını son 6 ayda Helmut Bronski'nin neler yaptığı hakkında bulabildiklerinin üzerinden geçerek Pauline'le geçirdi. Pauline BMM İB diplomatik konumuna girebilir miydi? Helmut daha önce hiç Senzeninada ya da diğer sabotaj bölgelerinin herhangi birinde bulunmuş muydu? Pauline araştırma algoritmalarını çalıştırırken John da akşamdan kalmalığını atmak için bir Omegendorf yuttu ve Helmut'un kayıtlarını karıştırma hevesinin ardında neyin yattığını düşündü. BMM İB bugünlerde Mars üzerindeki en üst otoriteydi, en azından yasanın dar anlamında. Uygulamadaysa dün akşamın da açıkça gösterdiği gibi BM'nin ulusal ordular ve uluslar ötesi para karşısındaki bildik güçsüzlüğü vardı. Onlar emretmedikçe işe yaramıyordu. Onların arzularına karşı gelemezdi. Büyük olasılıkla onların aracı olduğu için bunu asla denemeyecekti. Öyleyse onlar, yani ulusal yöntemler ve uluslar ötesi yönetim kurulları ne istiyorlardı? Yeterince sabotaj olursa bu onların kendi güvenliklerini buraya getirmeleri için yeterli neden oluşturacak mıydı? Denetimlerini arttırmalarını sağlayabilir miydi? Huzursuz bir ses çıkardı. Soruşturmasının tek sonucu şu ana dek şüpheliler listesinin 3 katına çıkmasıydı. "Affedersin John," dedi Pauline ve bilgiler ekranında sıralandı. Bulduğu diplomatik koruna kırılamaz türden yeni şifrelemelerden birini taşıyordu. İçine girebilmek için şifre çözücülere gerek vardı. Öte yandan Helmut'un yer değiştirmeleri kolayca izlenebiliyordu. Pythagoras'ta yörüngeden çıkartılmış olan ayna istasyonunda 10 hafta önce bulunmuştu. John'un ziyaretinden 2 hafta önce de Senzeninada. Ama Senzeninada kimse onun gelişinden söz etmemişti. En son olarak Bradbury zirvesi denen bir yerde kurulan maden kompleksinden henüz dönmüştü. John 2 gün sonra oraya gitti. Bradbury zirvesi Barrows'un 800 kilometre kuzeyinde Nilo Citrus Mensae'nin doğu uzantısında yer alıyordu. Mensae kuzey düzlüklerinin sığ bölgelerinde yükselen ve güney yaylalarının adalarına benzeyen uzun bir mesalar dizisiydi. Kısa bir süre önce Nilo Sirtis ada mesalarının bakır, gümüş, çinko, altın, platinyum ve diğer metalleri içeren zengin bir metalojenik bölge olduğu anlaşılmıştı. Bu tarz maden yoğunlaşmaları güney yaylalarının kuzey düzlüklerine doğru alçaldığı yerde büyük diklik denilen bölgede birkaç yerde daha bulunmuştu. Bazı areologlar bütün diklik bölgesini bir beyzbol topunun üzerindeki dikişler gibi çevreleyen metalojenik bir bölge olarak adlandırmaya kadar vardırmışlardı işi. Bu durum büyük kuzey-güney gizemine eklenen bir başka tuhaf olguydu ve elbette gerektiğinden fazla ilgi çeken bir olguydu. Yaygın areolojik çalışmaların eşlik ettiği kazılar BMM-İB için çalışan bilimciler tarafından yürütülüyordu. Ve John yeni gelenlerin iş kayıtlarını incelerken bütün uluslar ötesilerin başka kaynaklar bulabilmelerini sağlayacak ipuçları araştırmakta olduğunu fark etti. Fakat yeryüzü üzerinde bile mineral oluşumunun jeolojisi yeterince anlaşılmamıştı. Bu yüzden madencilik işinde hala büyük oranda şans rol oynuyordu. Mars'taysa bu işlem daha da gizemliydi. Büyük diklik üzerindeki son bulgular çoğunlukla rastlantı eseri olmuştu. Ama şimdi bölge arama çalışmalarının ana odağı haline geliyordu. Bradbury zirvesi kompleksinin keşfi bu avı hızlandırmıştı. Çünkü onun en büyük terra kompleksleri belki de Azanya'nın Bushveld kompleksi kadar büyük olduğu anlaşılmıştı. Nilo Sirtis'te bir altına hücum yaşanıyordu. Helmut Bronski orayı ziyaret etmişti. Küçük ve faydacıl olarak ortaya çıkan şey sadece başlangıçtı. Kazılıp içine bir yaşam alanı oturtulmuş bir mesanın yanında bir recover ve birkaç arıtıcı vardı. Ocaklar mesalar arasındaki düzlüklere saçılmıştı. Buğun aracını yaşam alanına doğru sürdü, garajın yolunu gösterdiler, sonra kilitlerden geçti. İçeride bir hoş geldin komitesi karşıladı onu ve konuşmak için cam duvarlı bir konferans odasına götürdüler. Söylediklerine göre Bradbury'de yaklaşık 300 kişiydiler. Hepsi BMM-İB görevlisiydi. uluslar öğretisi Şelalko şirketi tarafından eğitilmişlerdi. John'u kısa bir tanıtma turuna çıkardıklarında adam onların eski Güney Afrikalılar, Avustralyalılar ve Amerikalılardan oluşan bir karışım olduklarını gördü. Hepsi de elini sıkmaktan onur duyuyordu. Gördüklerinin dörtte üçü solgun tenli ve temiz erkeklerdi. John madenci kelimesini duyduğunda hayal ettiği kararmış trollere değil, daha çok laboratuvar teknisyenlerine benziyorlardı. Çoğu 2 yıllık sözleşmelerle çalışıyordu. Dediklerine göre gidecekleri zamanı hafta hafta hatta gün gün sayıyorlardı. Ocakları genellikle tele işletimle çalıştırıyorlardı. Buğun içine bakınmak için madenlerden birine girmek istediğinde şok oldular. ''Sadece bir delik'' dedi biri. Buğun masumca baktığında biraz duraksayıp ona eşlik edecek bir ekip toplamaya koyuldular. Yürüyüş giysilerine girip bir kilitten dışarı çıkmak 2 saatlerini aldı. Araçla bir ocağın kıyısına gittiler ve ardından yaklaşık 2 kilometre uzunlukta kademelendirilmiş oval bir çukura inen rampa boyunca ilerlediler. Çukurda dışarı çıktılar ve çevrede gezinen John'un peşinden gittiler. Büyük robot dozerler artık kamyonları ve toprak kazıcıların ortasında, 4 eşlikçisinin gözleri yüz koruyucularının ardında fırıl fırıl dönüyordu. Ufukta her an başıboş bir behemoth belirecekmiş gibi duruyorlar diye düşündü John. Dipnot, behemoth, behemah'ın çoğulu, İbranice hayvan anlamında. Eyyub'un kitabında sözü geçen olağanüstü hayvanlar, Mısır dilinde su aygırı anlamında bir sözcükten gelme, birçok demonoloji kitabında kötü ruhlar arasında geçer. Ürkekliklerine şaşırmış bir halde onları seyretti. Birdenbire Mars'ın da cehennemi bir Sibirya, Suudi Arabistan'ın iç kısımları, kışları Güney Kutbu ve Novi Mir gibi cefa çekilen o berbat tayin yerlerinden biri olabileceğini kavradı. Ya da yalnızca John'un çevrede dolaşan tehlikeli bir adam olduğunu düşünüyorlardı. Bu düşünce adamı irkiltti. Şüphesiz herkes düşen çöp kamyonunu duymuş olmalıydı. Belki bu yüzdendi. Acaba daha fazla bir şeyler mi vardı? Bu insanlar onun bilmediği bir şeyden ürküyor olabilir miydi? Bunu bir süre düşündükten sonra kendi gözlerinin de fırıl fırıl döndüğünü hissetti. Düşen kamyonu kaza sayıyordu ya da en azından sadece bir kez olabilecek bir şey. Fakat gittiği yerleri izlemek güç değildi. Herkes nerede olduğunu biliyordu. Dışarı çıktığında sadece bir yürüyüş giysisi uzaklıktasın derlerdi. Ve bir maden çukurundaysa genellikle çevrede bir sürü behemot olurdu. Ama bir kaza olmadan geri döndüler. Sonra o gece her zamanki gibi şerefine akşam yemeği ve bir davet verildi. Bir sürü omegendorf alınan ve yüksek sesle heyecanlı konuşmaların yapıldığı içkili bir davet. John Boone'un aslında kafa dengi bir herif olduğunu anlamaktan mutlu bir grup genç ve güçlü mühendis. Yeni gelenler özellikle genç erkekler arasında sık rastlanan bir tepkiydi bu. John onlarla gevezelik etti, iyi vakit geçirdi. Konuşmaların arasına sorularını çok iyi sıkıştırdığını düşünüyordu. Çakalı duymamışlardı ki bu tuhaftı çünkü koca adam ve saklı koloniyi biliyorlardı. Anlaşılan çakal o tarz bir öykü sınıfında değildi. John'un anladığı kadarıyla sadece ilk yüzün bir bölümünün bildiği ayrıcalıklı bir konuydu. Bununla beraber madencilerin kısa bir süre önce tuhaf ziyaretçileri olmuştu. Vastitas Borealis'in kıyısında dolanan bir Arap kervanı gelmişti ve Araplar kayıp kolonicilerden birilerini gördüklerini iddia ettiklerini söylediler. İlginç dedi John. Hiroko'nun ya da ekibinden birinin kendini göstermesi adama yersiz geldi ama kim bilebilir? Buna da bir bakabilirdi. Sonuçta Bradbury zirvesinde yapabileceği pek bir şey yoktu. Bir suç işlenmeden önce çok az dedektiflik yapılabiliyor diye kavradı durumu. Sonuçta maden çalışmalarını inceleyerek birkaç gün daha geçirdi. Ama bu işlemin boyutlarına robot kazıcıların ne kadar çok toprak çıkarabildiklerine karşı hayretini arttırdı sadece. ''Bütün bu metallerle ne yapacaksınız?'' diye sordu. Yaşam alanının 25 kilometre batısındaki bir başka açık maden çukurunu gezdikten sonra ''Onu yeryüzüne götürmek değerinden daha fazlasına mal olacaktır değil mi?'' Uygulamaların başkanı çarpık yüzlü kara saçlı bir adam sırıttı. Değeri artıncaya kadar elimizde tutacağız. Ya da bir uzay asansörü yapılıncaya dek. Buna inanıyor musunuz? Neden olmasın? Malzemeler burada. Elmas spirallerle güçlendirilmiş grafit bir kablo. Yeryüzünde de herhalde bir tane yapılabilir. Buradaysa çok daha kolay olacaktır. John başını salladı. O öğleden sonra açık çukurları ve cüruf yığınlarını geçerek yaşam alanına doğru, yaşam alanının kurulduğu mesanın diğer tarafındaki arıtıcıların çıkardığı dumanlara doğru döndüler. Toprağın inşaat amacıyla deşildiğini görmeye alışıktı. Ama bu, birkaç yüz insanın neler yapabileceği hayret vericiydi. Bu elbette Saks'ın Ekus Tepesi yüksekliğinde bir şehir yapmasını, bütün şehirlerin bu kadar hızlı yapılmasını sağlayan teknolojiyle aynıydı. Ama yine de sırf yeryüzünün doymak bilmez talepleri uğruna metalleri söküp almak için böyle zarar vermek. Ertesi gün uygulama başkanına 2 ay işlerlikte olmak üzere sert bir güvenlik düzenlemesi verdi. Sonra Arap kervanını rüzgarın dağıttığı izleri boyunca onları kuzeye ve doğuya doğru izledi. Frank Chalmers'ın bu Arap kervanıyla yolculuk ettiği anlaşıldı. Fakat o Hiroko'nun halkından herhangi birinin onları ziyaret ettiğini ne görmüş ne de duymuştu. Arapların hiçbiri Bradbury zirvesindeki hikayeyi anlattığını kabul etmiyordu. Yanlış yönlendirme yani. Ya da Frank Arapların bunu yok etmesine yardım ediyordu. Öyleyse John bunu nasıl anlayabilirdi? Araplar Mars'a kısa bir süre önce gelmiş olsalar da şüphesiz çoktan Frank'in müttefiğiydiler. Onlarla yaşıyor, dillerini konuşuyordu. Ve şimdi doğal olarak onlarla John arasındaki sadık ara bulucu rolünü oynuyordu. Pauli'nin kervanın içinde ya da uzağında da olsa yapabildiği kayıt taramalarının dışında bağımsız bir soruşturma olanağı yoktu. Yine de John, areoloji ve bir parça maden arayışı yaparak Büyük Kumul Denizi'ni geçerlerken onlara bir süre eşlik etti. Frank'in kendisi de Mısırlı bir dostuyla konuşmak üzere kısa bir süreliğine oradaydı. Bir yerde uzun süre kalamayacak kadar meşguldü. ABD Dışişleri Bakanı olması onu da John gibi küre gezgini kılmıştı ve sık sık yolları çakışıyordu. Frank Amerikan Bölüm Başkanı konumunu 3 yönetim boyunca sadece Bakanlar Kurulu atamasıyla da olsa korumayı başarmıştı. Özellikle de Washington'dan uzaklığı düşünülürse kayda değer bir beceri. Bu yüzden artık Amerikan kökenli uluslar ötesilerin yaptığı yatırımın kontrolünü üstlenmişti. Onun aşırı çalışma yüzünden manik bir ruh haline sokan ve güçten şişmesini sağlayan bir sorumluluktu bu. John onun Saks'ın ticari versiyonu olduğunu düşünüyordu. Durmaksızın hareket halindeydi. Durmaksızın sanki konuşmalarının, ticaret odasının geçen yıllar boyunca tam gaz hızlanışıyla değişen ve iyice anlaşılır olsun diye mendil cebinde taşıdığı, küçük küredeki dağılımı göstererek şakıdığı, uluslar ötesiler ve Almanlar her şeyi kapmadan önce diklik üzerinde hak iddia etmek gerekli. Yapılacak çok şey var şeklindeki sabit nakaratıyla işlenmiş müziğini yönetiyormuşçasına ellerini oynatıyordu. Moğollarına bir bak. Daha geçen hafta içlerine girdim. Kuzey kutbunun yakınında bir tane, 3 tane 60 derece kuzey ve güneyde, 4 tane ekvator boyunca, 4 tanesi de güney kutbunu çevreliyor. Hepsi de yukarı akışlarını yakalayacak şekilde volkanik yükseltilerin batısına yerleştirilmiş, oldukça güzeller. Küreyi çevirdi ve Moğolları belirten mavi noktalar bir an için mavi çizgilere dönüşerek kayboldu. ''Sonunda seni işe yarar bir şeyler yaparken görmek güzel.'' ''Sonunda?'' ''Bak işte Hellas'taki yeni yaşam alanı fabrikası. Başlatma birimlerini LS90 başına 3000 göçmeni barındırabilmelerini sağlayacak bir oranda üretiyorlar. Ve yeni gidiş geliş mekiklerinden oluşan donanma düşünülürse bu zar zor yetiyor.'' John'un yüzündeki ifadeyi görüp hemen şöyle dedi. Sonunda bu kadar ısı John, yani sırf para ve emekten daha çok Terra kurmaya yardımcı oluyor. Demek istediğim bunu bir düşün. Fakat bunun ardından ne geleceğini hiç düşündün mü diye sordu John. Nasıl yani? Bilirsin, bu koca bir insan ve alet seli, üstelik yeryüzünde her şey kötüleşirken. Olaylar yeryüzünde daima kötüleşecek, alışsak iyi olur. Ama buradakilere kim sahip çıkacak, kimin borusu ötecek? Frank sorunun doğasında yansıyan John'un saflığı karşısında yüzünü buruşturdu. Adamın ekşiyen yüzüne bakan John her şeyi tiksinti, sabırsızlık ve eğlenceden oluşan koca bir karmaşayı görebiliyordu. John'un bir yanı bu ani tanımlamadan hoşnuttu. Eski dostunu ailesindeki herhangi birinden çok daha iyi tanıyordu. Yani ona ters ters bakan bu esmer yüz, bir kardeşin nasıl tanıdığını hiç hatırlayamadığı bir ikiz kardeşin yüzü gibiydi. Öte yandan tepeden bakışı yüzünden Frank'e kızıyordu. ''İnsanlar bunu merak ediyor Frank, yalnızca ben değil, yalnızca Arkady de değil.'' Öyle omuzlarını silkip budalaca bir soruymuş ve ortada karar verilecek hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. Kararı BM verir dedi Frank terslenerek. Onlar 10 milyar, bizse 10 bin kişiyiz. Bu milyona karşı bir demektir. Eğer böyle bir sayıyı etkilemek istiyorsan sana o konumu hazırladıklarında da söylediğim gibi BMMİB görevlisi olmalıydın. Ama beni dinlemedin, aldırmadın. Gerçekten bir şeyler yapabilirdin. Ama şimdi nesin? Saks'ın halkla ilişkiler yardımcısı. Ve gelişme, güvenlik, Terra'yla ilişkiler, Mohollar. Deve kuşu diye patladı Frank. Kafasını deliye sokmuş. Haydi gidip bir şeyler yiyelim. John kabul etti ve Arapların en büyük Rover'ında yağda yumuşatılmış kuzu eti ve dereotu katkılı yoğurttan oluşan bir yemek yediler. Lezzetli ve egzotikti. Fakat John hala Frank'in bitmek bilmez hor görüsüne sinir olduğunu fark etti. Eski rekabet daha da keskinleşmişti ve hiçbir ilk adam hikayesi Frank'in küçümseyici küstahlığında bir gedik açmayacaktı. Bu yüzden Akheron'a doğru batıya yolculuk eden Maya Toytovna, ertesi gün beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığında John kadını başka zaman pek yapmayacak kadar sıkı ve kocaman bir kucaklamayla karşıladı. Akşam yemeği biterken Maya'nın geceyi onun roverında geçireceği kesinleştirmişti. Özel bir kibarlık, belirli bir gülüş, belirli bir bakış, şerbetlerini içip Maya'yı açıkça büyüleyici bulan kervanın mutlu erkekleriyle konuşurken kollarını kaza eseriymişçesine temasıyla sağlanan bir şey. Yıllar geçtikçe yerine oturan bütün o eski gönül alma ve ayartma kodları. Buna karşı Frank'in tüm yapabildiği Mısırlı dostlarıyla Arapça konuşarak ve duygularını göstermeyen bir ifadeyle onları seyretmekti. O gece John ve Maya, John'un Rover yatağında sevişirlerken, John kendisini kısa bir an için kadından ayırdı. Onun beyaz bedenine bakarak, ''Bu kadar politik güç yeter dostum Frank'' diye düşündü. Duygularını açığa vurmamaya çalışan o yüz ifadesi her şeyi, adamın Maya'ya yönelik ateşli arzusunun hala içinde olduğunu, alev alev yandığını anlatmaya yetmişti. Kervansaraydaki birçok erkek gibi Frank de o gece John'un yerinde olmaya can atardı. Geçmişte bir iki kez olmuştu şüphesiz. Ama John çevredeyken değil. Hayır, bu gece Frank'e gerçek gücün ne olduğu hatırlatılacaktı. Bu tür bir hainlikle kafası karışan John'un Maya'ya gerçekten ilgi gösterebilmesi zaman aldı. Birbirleriyle yatmayalı neredeyse 5 yıl olmuştu. Geçen bu süre içinde John'un birkaç ilişkisi daha olmuştu ve Maya'nın da Hellas'ta bir mühendisle bir süre yaşadığını biliyordu. Yeniden başlamak, birbirlerini hem çok yakından tanıdıkları hem de hiç tanımadıkları için tuhaftı. Altındaki kadının yüzü soluk ışıkta dönüşüp titreşiyordu. Önce kız kardeş, sonra yabancı, önce kız kardeş, sonra yabancı. Derken bir şey oldu, adamın içinde bir şey değişti. Bütün o yüzeysel konular, bütün o oyunlar kopup gitti. Kadının yüzündeki bir şey tamamen orada oluşu, sevişirlerken kendisini adama bütünüyle verişi. Bu kadar olağanüstü başka hiç kimseyi tanımamıştı John. Böylece eski kor yeniden alevlendi. İlk sevişmelerinde tamamen orada olmadığı için önce belirsizceydi. Ama sonra bir saatlik sessiz bir konuşmanın ardından yeniden öpüşüp yuvarlanmaya başladılar. Ansızın her şey tutuşmuş ve onlar da içine düşmüştüler. Kabul etmedi ki yine Maya tutuşturmuştu. O sağlamıştı ilgi göstermesini. Seks kadın için bir bakıma John için de böyleydi, bir spor değildi. Kadın için büyük bir tutkuydu. Bir tür aşkın varoluş haliydi ve dizgini ele aldığında kaplan gibiydi. Bu durum daima adamı şaşırtıyor, uyarıyor, kadınla aynı düzeye yükseltiyor, seksin ne olabileceğini hatırlatıyordu. Ve hatırlatılmak harikaydı, yeniden öğrenmek gerçekten harikaydı. Omegendorf bunun yanında hiçbir şeydi. Nasıl da unutmuştu. Neden sanki yeri doldurulabilirmiş gibi kadından uzaklaşarak gezinip durmuştu. Kadını sıkıca kucakladı ve yeniden iç içe geçtiler. Birbirlerini ısırdılar. Soluk soluğa kalıp inlediler. Her zamanki gibi Maya onu da yanına çekti ve birlikte geldiler. Onların ritüeli. Sonrasında yalnızca konuştuklarında bile kadına nasıl da fazlasıyla düşkün olduğunu hissetti. Bunları sırf Frank'i huzursuz etmek için başlatmıştı. Bu doğruydu. Maya'ya hiç aldırmamıştı. Ama şimdi onun yanında yatarken geçen 5 yıl içinde kadının varlığını nasıl da özlediğini hissedebiliyordu. Yaşamın nasıl da boş geldiğini, onu nasıl da özlemişti. Yeni duygular adamı daima şaşırtır ve bu tarz şeyler için yaşlı olduğunu düşünürdü. Değişmeyi az çok durdurabildiğini, sonra bir şeyler olurdu ve genellikle bu şey geçmiş yıllar düşünülürse Maya ile karşılaşmaktı. Yine de hala aynı Maya Toitovna'ydı. Değişkendi, düşünceleri, tasarruları ve kendisiyle dopdolu. John'un orada kumulların ortasında ne yaptığına dair hiçbir fikri yoktu. Bunu sormayı düşünmemişti bile. John kadının canını sıkacak olursa adamı darmadağın edebilirdi. Bunu kadının omuzlarındaki ihtiraslı duruştan, tuvalete gidişinden bile açıkça söyleyebilirdi. Bunu zaten biliyordu, eski bir bilgiydi. Tepe altındaki ilk yıllardan, çok uzun zamandan gelen bir bilgi. Çabuk öfkelenmesi bile tatlıydı. Frank ve tepeden bakışı gibi. Şey, yaşlanıyordu ve bir aileydiler. Neredeyse gülecek ve kadını çıldırtacak bir şeyler söyleyecekti. Ama sonra kendini tuttu. Bunu bilmek yeterliydi. Tanrım, bir gösteriye daha gerek yoktu. Bu düşünceyle güldü ve kadın bunu duyup gülümsedi. Yatağa dönüp adamın göğsünü dürttü. Bakıyorum da bana gülüyorsun yine. Kıçım ne kadar büyük diye mi? Kıçının mükemmel olduğunu biliyorsun. Adamı yine itti. Koca bir yalan saydığı şeye saldırdı. Boğuşmaları onları bir kez daha tenin ve tuzun gerçekliğine, seksin dünyasına sürükledi. Zamanın uzun ve ağır ağır akan bir noktasında John kendisini ''Seni seviyorum çılgın Maya, gerçekten seviyorum.'' diye düşünürken buldu. Huzur kaçırıcı bir düşünceydi bu. Tehlikeli bir düşünce. Söylemeyi göze alabileceği bir şey değildi. Ama gerçek gibiydi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 318.